İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal, 27. dizin sayfa 615, 24. bölüm. Ilık yeller esti, güneş düzlükleri, dağları, koyakları doldurdu. Bütün yaratıklar uyandılar, yuvalarından dışarıya çıktılar. Tembel, uyuşuk, mest, ılık güneşin altına serildiler. Çiğdem çiçekleri sapsarı tomurcuklarının ucuyla toprağı yardı. Birkaç sabah sonra da açılarak toprağın yüzüne yayıldılar. Çalı diplerinde ince yeşil sapları üstünde boyunları bükülmüş mor menekşeler gözüktü. Kokuları inceden inceye koyaklarda esti. Sümbüller kayalıkları yardılar, mavi bir bulut gibi ortalığa çöktüler. Yaban gülleri açtı derken çimenlerle birlikte öteki çiçekler, bitkiler de bir göz açıp kapayıncaya kadar topraktan fışkırdı. Güneş ilk olaraktan doğuyorcasına ıslak terü taze dağların doruğunda açıldı. Binbir koku güneyden, kuzeyden, doğudan, batıdan geldi. Büyük yaldızlı kelebekler, kırmızı yeşil benekli saydam kanatlı arılar, karıncalar, kurtlar, tilkiler, ayılar, böcekler, sansarlar, kirpiler sarhoş oldular kokulardan. Yollara, bellere saldırdılar. Kartallar, şahinler, öteki yırtıcı kuşlar, güvercinler, sarı asmalar, ibibikler, üveyikler yalpalayarak, çığlık çığlığa, gökyüzünde kayarak, süzülerek, takla atarak, kendilerinden geçerek dolaştılar. Toprak doğurganlığının en cömert günlerini gerinerek mest olarak yaşıyordu. Bir sabah Hürü Ana'ya İnce Mehmet'in atının Ali Dağı'nda olduğu haberini verdiler. Hürü Ana yel yeperek oraya koştu. Atı Ali Dağı'nın yamacında çakmak taşından pul pul mor ışıltılı keskin bir kayanın doruğunda gördü. Dağ dibinden doruğuna kadar renk renk çiçeğe durmuş, dikenli düzü de ağzına kadar çiçekle dolmuştu. Tan yerinin incecik kokularla yüklü yeli esiyor, otları çiçekleri dalgalandırıyor, dağlar, ovalar, koyaklar kokudan nenileniyordu. Hürü Ana usul usul ayaklarının ucuna basarak, ata gözükmemeye çalışarak kayalığa tırmanmaya başladı. Kayalık at pul pul mor ipiltiler içinde kalmıştı. Ana yüreği çarparak atın yanına kadar çıktı. Daha ata dokunmadan ona dokunmaya korkuyordu. Usul usul sesini yumuşatarak atı okşarcasına konuşmaya başladı. Güzelim yiğidim, tavşan sekiştim, elma gözlüm, kız perçemlim, sırma yerelim, yağız atım, senin gelişin iyi bir şeylere alamet. İnce Mehmet'imden, Ali Suretlim'den, genç Osman Yüreklim'den haber mi getirdin, söyle bana. Hürü Anacık kurban olsun sana. 6 ay oldu da ondan ya iyi ya da kötü bir haber alamadım. Jandarmalar dağ gibi geçti üstümüzden. Kırdılar, kırfacan eylediler bizi, büktüler belimizi, kestiler dilimizi. Başımıza yıktılar evimizi, kırdılar kolumuzu. İnce Mehmet'im, o kara fırtınanın hakkından geldi de biz de tatlı canımızı kurtardık. Kurtarmaz olaydık, İnce Mehmet'imizden olduk. 6 ay oldu, onun dirisinden de ölüsünden de bir haberimiz olmadı. Hürü Ana kurban olsun senin sürmeli gözlerine. Hürü Ana hayran olsun senin sırma yerelerine. Bir deri bir kemik kurşuna dizilen sen değil misin? Ölüyken köprünün alt başında sana doğru gelen kırkları dirilip silkinerek, bir kır küheylan olaraktan şaha kalkarak karşılayan sen değil misin? Onları karşıladıktan sonra bir alaca bulut gibi göğe ağarak, kasabaların üstünde dönerek kişneyerek zalimleri uykusundan uyandıran sen değil misin? Sonra da varıp Köroğlu'nun kıratının, Muhammed'in binip de Allah'ımızı görmeye gittiği kız suratlı Burak'ın, çatal kılıçlı Hazreti Ali'nin düldülünün, genç Osman'ın kelle koltuğunda üstünden inmeyerek dövüştüğü arabının yılkısına karışan sen değil misin? Biliyorum hayırlı bir haber getirdin bana, tatlı canım kurban olsun yağız at sana. İnce Mehmet'imden bana bir haber mi vereceksin? O Aladağ'da kocaman bir ocağın başına şimdi oturuyor mu diyeceksin? Yaz bahar ayları gelince, çayır çimen topraktan yükselince, o akça bulut gelip kırk göz ocağın üstünde durunca, İnce Mehmet'in de esen yerleriyle burcu burcu kokarak buralara Hürüce Anasına geleceğini mi söyleyeceksin? Haydi sürmeli gözlüm, sırma saçtım, ceren sekiştim, ondan iyi bir haber ver bana, bu kara canım kurban olsun sana. Yerinden doğruldu, elini yavaş yavaş dizlerinin üstünde yükselerek atın boynuna doğru götürdü. Bir parmak ötede durdu. Bir türlü elini atın boynuna dokunduramıyor, ona dokunur dokunmaz gene uçup gideceğini sanıyordu. Sesini daha da yumuşattı, yüreğindeki bütün sevgisini sesine yükledi, bir süre daha konuştu. Artık böyle bir sesle, böyle bir konuşmaya dağ dayanmazdı. Parmağını usulca götürdü, atın boynuna sürdü. Bir tansık gerçekleşti, at yerinden kıpırdamadı. Dizlerinin üstünden ayağa dikildi, avucunun içiyle atın bütün boynunu okşayarak yukarıya atın kulaklarına kadar çıktı. At öyle durmuş, hoşarlanarak güzel gözleriyle ona sevgi dolu bakarak bekliyor, kaçmıyordu. Ama gene de Hürri Ana onun hemen şu anda elinin altından kayacağını sanıyor, ödü kopuyordu. Hürri Ana'nın korkusu eli atın alnına gelinceye kadar sürdü. Alnını uzun uzun okşadı. At olduğu yerde biraz da güler gibi tanıdık dost öyle duruyordu. Bir ara arka bacaklarını gerdi, meretini çıkardı. Uzun uzun işedikten sonra birkaç kere karnına vurdu. Hürri Ana'nın korkusu iyice geçti. Atı buradan çekerek nasıl indireceğini düşündü. Yelesini tuttu, sağa döndü baktı, sola döndü baktı. Onu çekerek aşağıya indirmenin bir mümkününün olmadığını anladı. Ata binerek birlikte aşağı atlamayı düşündü. Bu bir adımlık yerde bu çıplak ata nasıl binebilirdi ki? En sonunda güzel at diye buyurdu. Madem ki sen bana İnce Mehmet'imden iyi bir haber getirdin, onun Aladağ'da olduğunu söyledin. Belki de bin boğalı dedin. Öyleyse in de beni aşağıda bu kayalığın dibinde bekle. Atın sağrısına bir tokat attı. Haydi. At süzüldü aşağıya indi. İner inmez de başını çevirdi. Keskin kayalığın doruğuna baktı, olduğu yerde de durdu kaldı. Hürri Ana çabucak aşağıya indi, atın yanına vardı. Onu yelesinden tutup çekti. At arkasından uysal uysal geliyordu. Atı aldı getirdi, tek ineğini koyduğu küçük ahıra çekti. Boynuna bir kıl örme ip geçirdi, yemliğe bağladı. Tabana kuru otlar serpti. Yemliğe saman doldurdu, at samanı yemedi. Yemezdi ya, bu at İnce Mehmet'in atıydı. Hem de kurşuna dizildikten sonra bir küheylan olaraktan dirilmiş, göğe ağmıştı. Buna arpa gerekti, hem de taşsız, gıllıgışsız, saf arpa. Bir telis çuval alarak dükkancı Darendeli'ye gitti. ''Şunu arpayla doldur Darendeli'' dedi. ''Evde çok değerli bir konuğum var.'' ''Kim o?'' diye sordu Darendeli. ''İnce Mehmet'imin atı.'' ''Gözün aydın.'' diye onu kutladı Darendeli. Çuvalı arpayla doldurdu. ''Ana, bu arpayı da deftere yazıyorum.'' ''Yaz.'' dedi Hürri Ana. Oradan geçen bir delikanlıyı çağırdı. Arpa çuvalını sırtına verdi. ''Bunu bizim eve götür. Ahır damının kapısının önüne koy.'' diye buyurdu. Kendi de etekleri zil çalarak köyün içine daldı. Önüne gelen kapıyı açtı. Yağız atın macerasını olduğu gibi ev ev dolaşarak anlattı. Daha o eve dönmeden damının önü köylüyle doldu. Hürri Ana eve gelir gelmez ahıra koştu, atı ipinden tutarak dışarıya çıkardı. ''Tanıdınız mı?'' diye sevinç içinde şakadı. ''İşte bu da İnce Mehmet'imin yağızı. İnce Mehmet'ten haber getirdi. O Aladağlardaymış, kış orada geçirmiş. Yakında da buralara inecekmiş. Bana bu yağız at bunu böylece söyledi. Kendisi de gitmiş kırk atlara karışmış. Kör oğlunun, zal oğlunun, genç Osman'ın, Ali'nin, çift boynuzlu İskender'in atlarına yoldaş olmuş. Korkmayın, İnce Mehmet'im sağ selametmiş, Ferhat Hoca da iyiymiş.'' At bana dedi ki bundan böyle köylülerin başına o kadar kötü zulümler gelmeyecekmiş. İnce Mehmet'in atının gelerek Ali Dağı'nın kayalıklarında 3 gün 3 gece beklemesi, bunu da duyan Hürri Ana ona gidince bu yabanıl atın hemen teslim olması. Bunda bir hayır, bunda bir iş vardı. Köylüler bütün acılarını, yaralarını, bütün zulümleri unutup sevinç içinde kaldılar. Bahar birdenbire bütün hışmıyla patladı. Tomurcuklar birdenbire açtı, dağlar birdenbire çiçeklendi, köpürdü. Koyaklar, düzlükler birdenbire çiçeklendi, köpürdü. Akarsular, pınarlar birdenbire çiçeklendi, köpürdü. Kokuyla yüklenmiş yeller, yıldızlar, gece tan yerleri birdenbire çiçeklenip köpürdüler. Ve dağların başı ağardı. Pul pul kıvılcımlandı, savruldu. Işıklar köpürdü ve Çukurova'da toprakla deniz gibi köpürür. Ve Toroslar'da ışıkla deniz gibi köpürür. Baharla birlikte Arif Sahin Bey de yanında genç yetenekli binbaşı Nafiz Bey ile kasabaya geldi. Nafiz Bey, Arif Sahin Bey'in isteği üzerine büyük yetkilerle mücehhez kılınmıştı. Buyruğunda da istediğinden de çok jandarma vardı. Kasabalılar Arif Sahin Bey'i Adana Tren İstasyonu'nda alay vala ile karşıladılar. 9 otomobillik bir konvoyla şimdiye kadar görülmedik bir törenle kasabaya girdiler. Binbaşı Nafiz Bey'in oldum olası Arif Sahin Bey'e bu kahramana saygısı vardı. Bu töreni görünce de büsbütün arttı. İsmet Paşa, Fevzi Paşa bile böylesine hiçbir yerde, hiçbir zaman karşılanmamıştı. Hele binbaşı o kürsüye çıkıp paralanarak, şorul şorul kanlar akıtarak nutuk atan öğretmene bayıldı. Eğer böyle dirayetle, her sözünde insanın yüreğini heyecandan ağzında oblatarak, insanı cuşu huruşa getiren, ağzından söz yerine yırtıcı kurtlar gibi kanlar saçan bir kışı Ankara, İstanbul'da olsaydı, bir kerecikle kürsüye çıkmak fırsatını bulsaydı, derhal milletvekili yapılır, Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünden inmeyerek, vatansever kıvılcımlı sözleriyle yürekleri bir volkana çevirir, bizi Avrupa'nın hizasına kadar götürecek altın çağı açardı. O kürsüden iner inmez binbaşı Nafiz koşarak gitti, ona sarıldı. Öğretmeni birkaç kez yürekten kutlayarak öptü. Onun bu vatanperverane hareketi ağaları beyleri candan sevindirdi. Binbaşının hele duruşu, hele duruşu. Sarışın görkemli bir kurda benziyor, parlak çizmeleri üstünde yaylanıyordu. Böyle çelik yay gibi yaylanan bir binbaşıyı daha görmemişlerdi. ve binbaşı Nafiz gelmeden çok önce onun bir destan yaratacak kadar ünlü kahramanlıkları, kasabanın afakını sarmış yürekleri fethetmişti. Evet, o yaşlı Miralay'ın yapamadığını bu yapacak, bu nankör, bu hain, kendilerini düşmanın pençesinden kurtaranlara, baş kaldıran köylülere, Allah'ın izni peygamberin şefaatiyle kan kusturacaktı. Taşkın Halil Bey'in evindeki görkemli şölen sofrası, İskenderun'dan getirtilmiş Fransız şarapları, Skoç viskileri, Rus vodkalarıyla onları el pençe divan bekliyordu. Onlar şölene oturdular, bir yandan da jandarma bitmeden tükenmeden çekilip geliyor, yeni yüzbaşıyla yeni kaymakam onları kasabanın altındaki kumluk alana yerleştiriyorlardı. Bütün kasaba halkı ellerinde çiçeklerle jandarmaları karşılamaktan geri durmuyorlardı. Jandarmaların ilden çıktığını duyan köylüler de ellerinde çiçeklerle onlara öyle buyurulmuştu. Jandarmaları alkışlayarak karşılıyorlar, getirdikleri çiçekleri onların ayaklarının dibine, tozlu yollara serpiyorlardı. Arif Sayın Bey biraz kafayı çekip yorgunluğu geçtikten sonra ağzı kulaklarında, ''Bu sefer suyu gözünden, yani kaynağından keseceğim. Bu suyu kökünden kesme işinde muhterem binbaşım da benimle mutabık kaldılar.'' ''Estağfurullah, ne demek efendim? Emredersiniz. Siz bizim büyüğümüzsünüz. Siz emredersiniz, biz tatbik ederiz.'' ''Teşekkür ederim.'' ''Köylüler bu suyu kesme işini çok iyi bilirler. Hususiyetle Toros dağlarının köylüleri. Toros dağlarının çaylarında, derelerinde, göletlerinde, pınarlarında çok alabalık olur. Hem de kırmızı benekli. Bu kadar lezzetli alabalık dünyanın hiçbir yerinde bulunamaz. Bu alabalıkları yakalamak dünyanın en zor işidir. Ağla, oltayla, tuzakla filan yakalanmazlar.'' Ancak elini köklerin altına, kovuklara sokarak yakalayabilirsin. O da çok kaygan olan balığı çoğu kez elinden kaçırırsın. O zaman bizim kurnaz köylüler ne yaparlar? Suyu gözden keserek yolunu değiştirirler. Sular çekilir, balıklar çakıl taşların üstlerinde ya da küçük birikintilerde kalırlar. Köylüler de bu sular çekilmiş çakılların üstünde hoplayan balıkları toplarlar. Efendim, şimdi anlaşıldı mı? Biz yarından tezi yok alabalık harekatına başlayacağız. Yani bütün Toros köylerini aşağıya, Çukurova'ya indireceğiz. İnce Mehmet yakalanıncaya kadar da onlara çıkış müsaadesi vermeyeceğiz. Dağlarda yapayalnız, suyu kesilmiş, yani köylülerin yardımlarından mahrum kalan İnce Mehmet de alabalık gibi, muhterem binbaşım tarafından çakıl taşlarının üstünden, kuyruğundan tutularak alınıverecek. Arif Sayın Bey sözünü bitirir bitirmez dehşet bir alkış koptu. Yaşa dediler, bravo, böyle bir akıl ne Napolyon'da, ne İskenderun Zülkarneyn'de, ne de Atilla'da, ne de Cengiz Han'da var dediler. Ve Arif Sayın Bey'in koltukları kabardı. Bu büyük sonunda askeri okullarda ders olarak okutulacak, tarihe geçecek buluşundan kıvanç duyarak kadehini oradakilerin onuruna kaldırdı. Ve gece yarısına kadar içen Arif Sayın Bey erken uyanacağı için yatak odasına çekildi. Başını yastığa koyar koymaz da uyudu. Onu uyandırdıklarında daha gün doğmamıştı, giyindi, kuşandı, tıraş oldu. Altın gözlüklerini taktı, saatinin altın kösteğini yelek ceplerinden göbeğinin üstüne sarkıttı. Altın saplı bastonunu eline aldı, kasabanın alanına dimdik dikildi. Jandarmalar rap rap rap rap önünden geçtiler. Karayağızdılar, çelikleşmiştiler. Gözleri yırtıcı kuş gözleri gibi ileriye bakıyordu. Göğüsleri tunç siperdi. Her birisi Toros köylüsüne saldırır saldırmaz dera kap parçalayacak bir kaplana benziyordu. Ve de alabalık hareketi böylece başladı. Bir iki gün içinde ilk dağ köylerine ulaşan jandarmalar süngü takıp köylere hücum ettiler. Daha köylülere nedir ne oluyor demeye vakit bırakmadan onları yayan yapıldak yatakları sırtlarında Çukurova yoluna düşürdüler. Jandarmaların korumasında uzun ağıtlar, ilenmeler, çığlıklar, iniltiler gökleri tutarak düze indirildiler. Dağlara çıkan yollar tutulmuş, jandarmanın haberi olmadan ne yukarıdan bir tek kişi aşağıya inebiliyor ne de bir tek kişi aşağıdan yukarıya çıkabiliyordu. Kimi köylerde jandarmalar hiç beklemedikleri direnmelerle karşılaşıyorlar, direnmeden dolayı çılgına dönen Nafiz Bey o köyü yakıp yıkıyor, yerle bir ediyordu. Kimi köylerde jandarmanın zulmünden korkarak, jandarma dağ köylerine ulaşmadan öte birilerini yiyeceklerini alarak Çukurova'nın yolunu tutuyorlardı. Yollarda böyle kendiliklerinden yollara düşmüş köylülerle karşılaşınca Nafiz Bey kıvançlanıyor, böylesi köylüleri ödüllendireceğini söyleyerek adlarını alıyordu. İnce Mehmet yakalanır yakalanmaz dağlara ilk salını verecek kişiler bunlardı. Kimi köylerde köylerini boşaltıp kuş uçmaz kervan geçmez ormanların kuytuluklarına sığınıyordu. Köylüler bu Çukurova'ya indirilerek oraya hapsedilme işinde büyük deneylerden geçmişlerdi. Kozanoğlu baş kaldırmasının ardından da böyle olmuş, yüz binlerce kişi dağ ve yayla insanı Çukurova bataklıklarının arasına, sıtmanın, sıcağın, öteki salgın hastalıkların kucağına atılmış, Bunların yarıdan çoğu ilk aylarda ölmüşler, geriye kalanların bir bölüğü de maldan mal, paradan para, kızdan kız rüşvet vererek canlarını dağlara atarak, yaşamlarını ilerici öfkeli bir vali, dağlardaki damlarını başlarına yıkıncaya, köylerini böyle bugünkü gibi jandarma korumasında Çukurova'ya indirinceye kadar sürdürmüşlerdi. Sıcaktan, sıtmadan gene kırılmış, gene maldan mal. Sıtmanın öteki salgın hastalıkların, bu amansız iskanların ağıtları, türküleri daha belleklerdeydi. Ve kış gecelerinde, ocak başlarında, yaz aylarında, pınar yörelerinde söyleniyor, Kozanoğlu'nu yenen derviş paşaya, o ilerici dağlara düşman valiye lanetler yağdırılıyordu. Burada dağlar da deniz gibi dalgalanır ve dağlar da deniz gibi köpürür. Yolları belleri Çukurova'ya inen, kaçan, sürgün edilen insanlar doldurmuştu. Geçitlerde, köprülerde yığılaşan köylüler oralarda günlerce bekliyorlardı. Toroslar feryadü figandı, kuyucu Murat Paşa Kozanoğlu günlerindeki gibi. İnce Mehmet'ten epeydir bir haber alınmıyordu ya, atı gene ortadaydı. Onu batıda Gülek Boğazı köylüleri al bir yalım gibi demir kazık doruğundan kopmuş Çukurova'ya süzülüp inerken görmüşlerdi. Al atın yalım gibi gölgesi toprağı yalıyor, kişnemesi dört köşeden duyuluyordu. Güneyde gözüken kır at ta ötelerde, uzakta Akdeniz'in mavisinden tüter gibi şahlanarak yükseliyor, şişen ışıkla dolmuş yelken bulutlarıyla birlikte Toroslara ağıyor, gölgesi toprağa apak düşüyor, kişnemesi çakmak taşınan kayalıklarda yankılanıyordu. Doğuda günle birlikte tan yerlerinin ışığına boğulmuş, yalp yalp ederek bir doru at donunda doğuyor, gölgesi koyaklardan, ormanlardan bir ışık seli olarak akıyor, kişlemesi dağları sarsıyor, geliyor Düldül Dağı'nın doruğunda duruyordu. Ve kuzeyden oylum oylum kara bir duman gibi tüten at, bozkırdan yukarıya ağıyor, Erciyes'in tepesinden koparak güneye, dağlara kayıyor, gölgesi kayalıkları oyuyor, kişnemesi bozkırdan sularla, rüzgarlarla birlikte akarak geliyor, dikenli düzünün göğüne çakılıyordu. Kışı Akçadağ'ın eteklerinde geçiren İnce Mehmet çetesi olanı biteni haber alınca son hızla dikenli düzüne yürüdü. Yolda çoban kılığına girmiş habercilerden her şeyi anı anına izleyebiliyorlardı. Kara fırtınadan sonra öyle bir fırtına gelmişti ki Toros'a, fırtına derim sana. Topal Ali'den gelen habercilerin haberleri de işi iyice pekiştiriyordu. Bütün Toros dağları köylerini Çukurova'ya taşımak akıl almaz bir şeydi. Ve kasabaya oturmuş Arif Sayın Bey bunu kuruyor. Toros'ta bir tek insan, yerde yürüyen karınca, gökte uçan kuş kalmayacak. Hepsi Çukurova'ya inecekler diye buyuruyordu. Yardım ettikleri, bağırlarına bastıkları İnce Mehmet o dağlarda tek başına aç susuz kalacak. Binbaşı Nafiz Bey de onu dalında oluşmuş armut gibi toplayacaktı. Bunları duydukça İnce Mehmet'in öfkesi artıyor, duymuyor, görmüyor, düşünemiyor, öfkesine kendisini kaptırmış habire yürüyordu. Ötekiler arkasından zor yetişiyordu. Bir gün sabaha karşı tan yerleri ışımadan kendilerini Değirmen Oluk köyünde Hürü Ana'nın evinin önünde buldular. Hürü Ana onların geleceğini biliyor, kulağı kirişle uyumamış bekliyordu. Daha onlar eve yaklaşmadan kapıyı açtı, koşarak geldi, Mehmet'e sarıldı. ''Hoş geldin yavrum, yiğidim.'' ''Senin atın da burada, o uçan göklerde dolaşan kırat değil de o doru olanı, Düldül'ün doruğuna konanı değil de o gün batıda şavkıyan alat değil de, Akçadeniz'den bulutlarla birlikte yekinen de denizden çıkan da değil de, hani o ateşi görünce fır dönen deli at var ya, işte o at burada. Geçen gün geldi, ben de onu yakaladım, getirdim ahıra bağladım.''
''Demek yakalandı sana o at, demek ha? O at seyrana da yakalanmıştı, biliyorsun ya ana, ama o at bir köyde bir ahırdaydı.''
''Biliyorum, biliyorum kurban oldum. Hele gelin içeriye. Işığı ocağı yakmış da sizi bekliyordum. Durun hemen bir kuzu bir koç aldırayım da. Şimdi siz acınızdan ölüyorsunuzdur.''
''Doğrusunu istersen ölüyoruz ana.'' Hürü Ana hemen dışarıya çıktı. Birkaç adam çağırdı evlerden. Adamlar da Hürü Ana'ya uyarak uyumamış çeteyi beklemişlerdi. Hemen geldiler, birkaç koyunla iri bir koçu çoktan hazırlamışlardı. Kestiler. Hürü Ana'nın ocağını gürleterek etleri közlerin üstüne atarak eşkıyaların karınlarını doyurdular. Közdeki et yanmış yağ kokusunun dumanı sabahın alacasında bütün köyün üstünü kapladı. Köylüler burun delikleri iştahla açılarak yataklarından fırladılar. Geldiler Hürü Ana'nın avlusuna doluştular.
İnce Mehmet avlunun ortasına büyük bir ateş yakılmasını, bütün köylüler doyuncaya kadar koç kurban edilmesini buyurdu. Ferhat Hoca bir delikanlıyı köşeye çekip eline kurban paralarını saydı. ''Sizin başınıza çok iş açtım.'' dedi İnce Mehmet. ''Sonuncusu da yerinizden yurdunuzdan oluyorsunuz. Yeter ki senin canın sağ olsun İnce Mehmet'imiz. Bu da geçer.'' diye karşılık verdiler. ''Ne zaman yolculuk?''
''Dün jandarma geldi, bu sabah.''
''Hele bugün bekleyin, gün doğmadan neler doğar.''
''Bekleriz İnce Mehmet'imiz, gün doğmadan neler doğar.''
İnce Mehmet eğildi, sağ yanındaki Hürri Ana'nın elini öptü. Ana, gidiyoruz.
Biliyorum, dedi ana gülerek. Allah gazanı mübarek etsin. Sen gelene kadar atını hazırlayayım mı? Eğerleyip gemleyeyim mi?
Hazırla ana. Eşkıyalar kalabalığı yararak dışarıya çıktılar. Ali Dağı'nın yolunu tuttular. Ortalığı bol güneş doldurmuş, Ali Dağı'nın yamaçlarında açmış çiçeklerin kokuları esen ılık yele karışmıştı. Koygun bir koku dalga dalga dağdan ovaya iniyordu. Gün batana kadar bir koyakta beklediler. Gün boyu bir haberci geldi, bir haberci gitti. Jandarmalar köyleri boşaltarak geliyorlardı.
Kardöken boğazına ne dersin hocam?
İyi derim oğlum. Cephanemiz yeter mi?
Yetecek kadar var. Haydi öyleyse.
Gün batmadan Kardöken boğazına geldiler. Boğazın her iki yanı da yüksek keskin kayalıklardı. Boğaz aşağıya indikçe de daralıyordu. Aşağıdaki yoldan ancak bir atlı iki insan yan yana geçebilirdi.
Vurmaya mı hocam?
Sen bilirsin yavrum, ilk ateşi açacak sensin.
Bu da öteki gibi zalim mi?
Bunların hepsi de zalim olmaya zalim ya. Bunların hepsi de bir çarktan çıkmış gibiler ya. Gene de sen bilirsin. Sanırsan biz bunları zor tüketiriz.
Zor tüketiriz hocam.
Gün batıya yıkılmış inerken Nafiz Bey al atının üstünde gözüktü. At görkemli, sağlıklı bir attı ve yürürken oynuyordu. Onun arkasında yüzbaşı Gavur Ali, Teğmenler, onların arkasında da Asım Çavuş. Asım Çavuş'un kurnaz gözleri hep boğazın kayalıklarına bakıyor, kuşkulanmış olacak ki gözlerini önüne hiç indirmiyordu. En arkadan da ucu bucağı gözükmeyen sayısız jandarmalar geliyorlardı. Binbaşının atı oynayarak, kuyruk baş sallayarak, sağa sola dönerek tam Mehmet'in altına tüfeğinin namlusun ucuna geldi. Mehmet tetiğe dokundu, binbaşı atıyla birlikte tekerlendi. Kayalardan aşağıya, aşağıdan yukarıya bir cayırtıdır koptu. Ortalık cehenneme döndü. Asım Çavuş sanki hiçbir şey olmuyormuşçasına yukarıya kayalıklara baka baka binbaşının düştüğü yere koştu. Onu aldı kayalığın dibine, kurşun erişmeyecek bir yere götürdü.
Yaranız bacağınızdan binbaşım, belli ki sizi öldürmeye atmamış. Yoksa İnce Mehmet çok nişancıdır, yoksa böyle iki adımlık yerden...
Gene korunmasız elini kolunu sallayarak sağlıkçıya gitti. İlaçlar, sargılar aldı döndü.
Çok yaralı var binbaşım, öldürmeye atmıyorlar. Sandığımızdan da kalabalıklar. İyi ki öldürmeye atmıyorlar, yoksa çok can kaybımız olurdu.
Şimdi ne yapacağız çavuş?
Teslim olursa İnce Mehmet size...
Onu astırmamaya çalışırım çavuşum.
Bir deneyeyim mi?
Dene çavuşum, kötü kısıldık, yoksa elimizde sağlam jandarma kalmayacak.
Asım Çavuş ortaya çıktı, soğukkanlı. Kesin ateşi, dedi, İnce Mehmet'e birkaç sözüm var. Ateş hemen iki yandan da kesildi.
Beni dinle İnce Mehmet. Bağırmasına gerek yoktu. Burada fısıldasa orada İnce Mehmet duyardı. Binbaşının sen canına kıymadın. Jandarmalara da kıymıyorsun.
Miralay Azmi Bey'i de senin öldürmediğini biliyoruz. Onu İlyas Çavuş öldürdü.
Bunu binbaşı Nafiz Bey de biliyor. Bizim binbaşı yiğit adamdır. Sözün eridir. Teslim olursan seni astırmayacak. Belki de seni affettirir.
Sen de biliyorsun çavuşum, ben teslim olmam. Teslim olsaydım bile ben bu adama teslim olmazdım. Böyle bir adam koca bir Toros ülkesinin köylüsünü, başa çıkamadığı bir eşkıya parçası için yerinden yurdundan edip kan kusarak sıtmadan kırılsınlar diye Çukurova'nın bataklıklarına gömülmeye gönderir mi?
Binbaşı Nafiz Bey göndermiyor Çukurova'ya onları. Bizim binbaşımız böyle işler yapmaz. Emir aldı o, emir. Teslim olacaksan böyle bir adama olmalısın. Kellesi gitse de söz verince seni astırmaz.
Kim vermiş ona bu emri? Niçin dinliyor?
Bak ben emir dinliyor muyum? Üstelik o okur yazar. Binbaşı Hanya'yı, Konya'yı, dünyayı biliyor. Böyle bir emri emir olsa da insan olan insan dinler mi? Ona kim vermiş emri? Yalan. Kimse böyle bir vicdansızlığı yapamaz. Yalan, yalan, inanmam.
Arif Sayın Bey benim yanımda verdi ona emri.
Arif Sayın Bey, Arif Sayın Bey.
Biliyor musun, biliyor musun? Kasabada oturmuş senin kelleni bekliyor.
Çekil çavuşum aradan, bir kör kurşun değmesin sana.
Cayırtı deminkinden de daha yoğun başladı. Asım Çavuş binbaşının yanına gitti. Binbaşının yüzü sapsarıydı.
Teslim olmuyor binbaşım.
Haklı. Ben olsam küçücük bir eşkıya için bir ülke kadar büyük bir bölgenin insanını sürgün eden bir insana teslim olmam. Demek beni bunun için, aşağı gördüğü için, tenezzül etmediği için öldürmedi.
Elini Asım Çavuş'a uzattı. Gözleri yaş içinde kalmış, onuru kırılmıştı. Tut beni, kaldır da buradan gidelim açık açık. Nasıl olsa benim gibi bir düşmanı öldürmeye tenezzül etmeyecek.
Asım Çavuş onun koluna girdi, korunmasız taşların arasına sığınıp kalmış jandarmaların aralarına sürükledi.
Ateş sürüp gidiyor, arada sırada bacağından kurşunu yiyen bir jandarmadan bir çığlık yükseliyordu. Ortalık kararınca bu cayırtı durdu, başladı, başladı, durdu. Karanlık kavuşurken İnce Mehmet, ''Hocam'' dedi, ''bunları burada başınıza bir iş gelmeden ne kadar tutabilirsiniz?''
''Ancak bir gün daha.''
''Bu bana yeter mi hocam?''
Yetmez dedi hoca, dayanacağız. Bunları şu aşağıdakileri burada 5 gün bile tutarız ya. Bana öyle geliyor ki yarın öğleye kadar yeni kuvvetler gelip bizi arkadan çevirecekler. O zaman da hiçbirimizin buradan kurtulmasının mümkünü yok.
Yok dedi Mehmet boynunu bükerek. Öyleyse ben de kalıyorum.
Sen gitmelisin oğlum dedi hoca. Böyle bir insaniyetsizliği onların yanına koymamalıyız.
Sen gitmezsen olmaz. Yoksa bu köylünün yüzüne bir daha nasıl bakarız?
Haydi yolun açık olsun. Biliyorsun böyle bir dünyada 1000 kez ölmeden 1 kez dirilemezsin. Atalar bunu boşu boşuna söylememişler.
Teker teker kucaklaştılar, helallaştılar. İnce Mehmet bir dağ keçisi gibi kolaylıkla dağdan indi. Çarpışmanın cayırtısından dağlar yankılanıyordu. Gece yarısına doğru değirmen oğlağı Hürri Ana'nın evine geldi. Hürri Ana onu bekliyor, sofra açık duruyordu. Tüten yemekler sofraya kondu. Yediler, doydular. İşte o zaman Mehmet Hürri Ana sofrayı kaldırırken evin toplandığını farkına vardı.
Ne o ana dedi, toparlanmışsın.
Toparlanmayıp da ne yapacaktık yavrum? Bak Alim'in tasvirini aldım götürüyorum.
Bu Alim var ya, sana çok yardım etti, seni korudu. Bundan böyle de koruyacak. Ben de köylüyle birlikte Çukurova'ya ineceğim. Oradan da Seyir Hanım'ın yanına kaçacağım. Ama bu köylülere yanıyor yüreğim. Düşüyor da közlerin üstüne kavruluyor. Bu Çukurova'da kırfacan girecek onlara. Büyükleri bilmem ama hiç çocuk kalmayacak. Bu sefer gördün mü köylüyü?
Gördüm ana.
Hiç mızırdanmadılar. Sefil İbrahim'in oğlu Abdi Ağa'yı, Ali Safa'yı, Çiçekli Mahmud'u öldürmüş de zor tatıyor demediler. Bizi sürgüne gönderiyor, hepimizi öldürdü diye kargış etmediler. Arkandan da konuşmadılar. Allah bizim ömrümüzden al da İnce Mehmet'e ver dediler. Alkışlar kopardılar. Köylüler sana çok güvendiler. Keşke Toros ülkesi cehenneme sürgüne gönderilirken sana sövselerdi.
Keşke sövselerdi.
Yerin dibine geçirselerdi.
Geçirselerdi.
Seni öldürmeye kalksalardı.
Keşke ana.
Senin yerlerine hükümete haber verselerdi.
Keşke ana.
Hiçbir şey yapmıyorlar. Seni başlarına taç etmişler de İnce Mehmet diyorlar da başka bir şey demiyorlar. Şimdi çıksan da ortaya şu senin yüzünden sürgüne gönderilen koca Toros ülkesine desen ki benim için toptan şu uçurumdan aşağıya atılıp öleceksiniz. Gözlerini kırpmadan atılır ölürler. Şu koca Toros ülkesine kalksan da desen ki haydi in yürüyelim şu Çukurova'nın üstüne. Silahların topların üstüne etten kale olur yürürler.
Söyle bakalım şimdi ne yapacaksın oğlum?
Mehmet'im Ali'ye de çok yalvardım. Bu iş başımıza gelince Allah canımı al da İnce Mehmet'imin bu durumunu bana gösterme dedim.
Ağlamaya başladı dizini döverek. Ben ne yapayım şimdi?
Ali de Allah da bana yardım etmedi. Ben ne edeyim şimdi? Ben nasıl ellerin yüzüne bakayım? Ben nasıl edeyim de yerin dibine geçmeyeyim? Ah Ali, ah ah, çatal kılıçlı da kendi ölüsünü kendi taşıyan Ali, ah, sana güvendim de bana yardım etmedin.
Dur ana dedi Mehmet tok güvenli bir sesle. Dur ana, ağlama, dur ana, üzülme.
Dur ana, dur, bekle ki kim bilir, belki her tepeden bir gün doğar.
Hürri Ana ağlamasını kesti, başörtüsün ucuyla gözlerini kuruladı, gülümsedi.
Kusuruma bakma oğlum, herhalde çok yaşlandım da gözyaşlarımı tutamıyorum. Ama bunların ettiklerini hiç içim götürmüyor, yutamıyorum. Bunların şu Toros ülkesine yaptıkları bir eşkıyacık için insanlığa sığmaz. Onlar beni sürgün etmezseler de gene de ben bundan sonra buradan başımı alır da Seyir Hanım'ın yanına giderim.
Git ana, Seyir Hanım'ı yalnız bırakma, çocuk da.
Hele şu iş bir, belki de bizi sürgün etmezler. Ferhat Hoca, öteki yoldaşların çarpışıyorlar. İyi ki sen geldin, onları öldürecekler. Ben kendimi bildiğim bileli eşkıya kısmı bu kadar uzun çarpışmaya dayanamaz. Hep öldürülürler.
Ferhat Hoca dayanır.
İnşallah.
Azıcık uyumuşlardı ki bir ayak tapırtısına Mehmet uyandı. Silahını kaptı, dışarıya anahtar deliğinden baktı.
Kim o?
Benim dedi yeni kartalmış bir ses. Mehmet Müslüm'ün sesinden tanıdı, kucakladı. İçeriye geçtiler. Hürri Ana onu gelince sevincinden deliye döndü.
İstemem istemem diye bağırdı. Ben buralarını istemem. Sen beni hemen al da Seyran'ına götür. Evi barkı batsın, çalı çapıtı, mitili barhanası yerin dibine geçsin. Ben bu evde her şeyi bırakır da bir tek Alim'in tasvirini, bir de İnce Mehmet'inkini alır da giderim.
Birdenbire aklına geldi, başını dövmeye başladı.
Vay benim akılsız kesilesice karabaşım, insan hiç unutur mu?
Gitti çabuk çabuk sardı kilimlerden keçelerden, İnce Mehmet'in bulutlar üstündeki atına binili resmini getirdi.
Bak sana tıpkı senin gibi benziyor. Ben bunu Hazret Efendi'ye yaptırdım. Oğlumun gül yüzü kıyamete kadar kalsın, insanlar onun gül yüzünü görsünler de sevinsinler diye.
İnce Mehmet resme daldı, sevindi. İçine onu uçuran bir sevinç ışığı doldu.
Bir de şu sürgün işi.
Olmayacak ana diye bir top sevinç olaraktan ayağa fırladı. Olmayacak, olmayacak ana.
Yerine geri oturdu. Müslüm'ün gözleri ışıladı. Size bir haberim daha var. İnce Mehmet'in bir oğlu oldu. Adını da İbrahim koydu Seyran Bacı. İnce Mehmet'in babası olurmuş.
Ana o kadar sevinmişti ki yutkunuyor konuşamıyordu. Dili damağı kurumuştu, Mehmet'le konuşamadı. Epey bir süre geçtikten sonra ana ayağa kalktı, kalçalarını kıvırarak, parmaklarını şakırdatarak göbek attı. ''Şükür Allah'ıma'' dedi. ''Alim sen de sağ olasın, yiğidim, çatal kılıçtım.'' Mehmet'e döndü. ''Ben yarından tezi yok gidiyorum. Tez günde İbrahim'imi, sefil İbrahim'imi görmeliyim. Bundan sonra bağlasalar duramam. Onu dizlerime yatırıp nenni çalmalı. Şu dağların kokusunu, çiçeğini, bulutunu nennilerimle ona götürmeliyim. Yarın, yarın.'' ''Ana beni beklemeyecek misin? Bir işim var, hemen gider sana geri gelirim. Çok bekletmem seni, sen de ondan sonra gidersin.'' ''Olur yavrum.'' Hürri ana boynunu büküp dudaklarını sündürdü. Mehmet ile Müslüm ocağın başında fısırdaşmaya başladılar. Bir ara Hürri ananın kulağına bir topal Ali sözü geldi. Ana yerinden fırladı, yırtıcı bir kuş gibi gitti Mehmet'in yakasına yapıştı. ''Öldür onu, o topalı. Sen de o topalı öldürmezsen ben de sana analık hakkımı helal etmem.'' O kadar adam öldürdüm, bunu da öldür. Sen öldüremezsen o topal solucanı söyle de Müslüm öldürsün. Müslüm topal solucanı öldüreceğine bin dereden su getirerek anayı inandırdı. Mehmet de yakasını onun elinden kurtarabildi. Biz gidiyoruz Hürri ana. Olmaz, azıcık durun, bir kahvaltı, çay, tereyağı, bal. Kalktı sofrayı çabucak kurdu, çayı demledi, sütü kaynattı. Kahvaltı çabuk bitince Hürri ana Mehmet'in önüne getirdi, bir torba koydu. Al bunu dedi gülümseyerek. Bu ne ana? Nar dedi ana, genç bir kız gibi şakayarak. Senin için toplamış saklamıştım o narlardan. Her birisi pembe pembe, dişleri parmak kadar, parmak kadar. Mehmet ile Müslüm dışarıya çıktılar, dışarıda ayaz vardı. Ali Dağı'nın doruğu yıldız içindeydi. Atı nerede? Atı aşağıya koyun damına çektim, silahım da orada. Hürri ana ince Mehmet'in atını ahırdan çekti getirdi, dizgini onun eline uzattı. Dizginin sırmalı olduğunu Mehmet bu sabaha karşının alacasında bile fark etti. Eğer de savatlı, sırma işleme bir Çerkes eğeriydi. Sağ ol ana. Eğildi, elini aldı, öptü, ata atladı. Müslüm önde, Mehmet arkada koyun damına geldiler. Müslüm'ün atını aldılar, Çukurova'ya doğru sürdüler. Bugün ormanlardan giderek eteklere kadar inecek, gece de narlı bahçeye varacaklardı. Silme karanlıkta belli belirsiz bir çiselti geceyi ıslatıyordu. Yolu kısaltmak, jandarmayla karşılaşmamak için Anızlı'nın kese yoluna saptılar. Gittikleri çiğir dardı ya, daha az inişli yokuşluydu. Atlarını üzengileyip başlarını bıraktılar. Sert yeli yararak ilerliyorlar. Her iki yanlarından orman, karanlık, yoğun bir su gibi uğuldayarak akıyordu. Önlerine bir su çıktı, atların başlarını çekmediler. Suyu hızla geçtiler. Ayakları bacakları ıslandı. Uzakta güneyde gökyüzün ucunda bir parlak yıldız gözüktü. Yıldızın gözükmesiyle gitmesi bir oldu. Islak gece karanlık ormanda onlarla birlikte sert rüzgarları yararak akıyordu. O parlak yıldız bir daha gözüktü. Sonra da göğü bir uçtan bir uca yaldızlayıp biçerek gitti. ''Gördün mü?'' diye sordu İnce Mehmet. ''Gördüm'' dedi Müslüm. ''Baksana orada tan yıldızı yalbırdayıp duruyor.'' Yeri göğü almış bir kuş cıvıltısının arasından geçtiler. O kadar uzaklaşmalarına karşın kuş cıvıltıları uğuldayarak arkalarından geliyordu. Kuş cıvıltıları kesilirken o yıldız gene gözüktü. Bir uçtan bir uca geceyi yaldızlayarak ağır ağır aktı gitti. ''Ben bunca yıl dağda kaldım, hiç böyle bir yıldız görmedim.'' dedi Müslüm. ''Ben de görmedim.'' diye ona karşılık verdi Mehmet. ''Bu tan yıldızı değil.'' ''Bunda bir iş var bu yıldızda.'' ''Olmalı.'' dedi Mehmet. Altlarındaki atlar ıslak ağır gecenin içinden su gibi akıyorlardı. Yıldız gene gözüktü ve çisentili gece birden top gibi patlayan bir gürültüyle sallandı. Kuş cıvıltıları, at kişnemeleri, köpek ürüşmeleri, bağırışmalar, ezan sesleri, ağıtlar birbirine karıştı. Gecenin altından, yıldızın yaldızladığı yerden, tan yerlerin ucundan, ışıklarla yunarak tepeden tırnağa çamura bulanmış, baştan ayağa toza batmış, yalnız gözleri dişleri ışılayan büyük bir kalabalık çıktı. Çam ormanlarının, kayalıkların, çınarların, pembe çiçeğe durmuş ahın ağaçların arasından geçerek, büyük uzun koyağın dibine serilmiş çakıl taşların üstünden akarak ovaya indiler. Karşılarındaki göğü yaldızlayan yıldız bir görünüp bir yitiyordu. Çeltik tarlalarından, uzun tozlu yollardan, yılanlı mor deve dikenli kuru dereden geçerek, üstlerine turuncu portakalların pıtırak gibi sardığı bir portakal ağacı ormanına düştüler. Karşılarında büyük ışıklarla köpüren apak olmuş denizi gördüler. Yıldız geldi denizin az yukarısına, köpüren mavinin üstüne tünedi. Yalp yalp etmeye başladı. Bir püren kokusu aldı ortalığı. Denizin mavi köpüklerinden ak atlar fırladılar kıyıya. Işıkla dolmuş kabarmış, usul usul yükselen ak yelken bulutlarıyla koştular. Bulutlar, atlar birbirlerine karıştılar, ovaya sürdüler. Binlerce nal parladı söndü, parladı söndü ovada. Ova süt beyaz oldu bir anda, toynakların tapırtıları altında. Kartalları uçtu Gevur Dağı'ndan, uzak deniz dağın altına kadar geldi. Dağın tepesinden yeşilin ucundan kırmızı mor bir ışık koptu ve koyaklardan silkinerek doğru atlar şaha kalktılar. Ovaya aşağı bir yalım seli gibi arkalarında tan yerlerinin ışığını sürükleyerek indiler. Gün batıya döndü kalabalık, Gülek Boğazı'nın önündeki kayalıklarda durdular. Kayalıklardan su gibi yalım gibi sünerek al atlar fışkırdılar. Aladağ'ın alakarlı aydınlığını sürükleyerek Anavarza'nın kapısında durdular ve Yağız atlar geldiler kuzeyden, bozkırdan, dağların arkasından. Alımlı, güzel, dumanlı, oylum oylum ateşli Erciyes'in, Hasan Dağı'nın, karlarında kapkara tüylerinde pul pul ışıltılar, Misis'in önünde yığılışıp kaldılar. Yalım yeleler, bulut, mor duman, mavi deniz yeleler, kuyruklar birbirine karıştı. Konaklar evler yıkıldı, deniz kabardı, büyüdü, çok maviledi. Üstünde bir tek çok ışıklı kanatlarını hiç kıpırdatmadan süzülen bir tek martı kaldı. Orman uğulduyor, kuş sesleri ormanı doldurmuş, cıvıltılar tüm geceyi almıştı. Karanlık sallanıyor, yağmur çiseliyordu. O gecenin ucundaki yıldız gene doğdu. Orada gün ışığı vurmuş, dağın doruğuna oturdu kaldı. Kalabalık, atlar, püren kokusu, kuş cıvıltısı, mor bir çınar yaprağı kasabanın üstüne yürüdü, konakları yıktılar. Dul Kadiroğlu fermanlarını ayaklar altına aldılar. Hazret Efendi caminin şadırvanında boyalı ellerini yıkıyordu. Öğretmen Zeki Nejat minareye çıktı, başladı konuşmaya. O konuştukça kalabalıklar, atlar, yıldızlar dalgalanıyor. Öğretmen Zeki Nejat'ın yakasındaki altın madalya dalgalanıyordu. Öğretmen Zeki Nejat minareden indi, bir kır ata bindi sürdü. Kalabalıklar, ak bulutlar, püren kokusu, tek martı, yedi Mehmetler, Ferhat Hoca, Şahan, Temir, Dursun, Kasım, Mehmet çocuk arkasından yürüdüler. Şu mor dağların ötesindedir Fırat suyu, yeşildir, mavidir, sapsarıdır. Fırat suyunun kıyısına geldiler. Doğudan bir kalabalık tozu dumana katarak, Fırat suyunu yararak, kurutarak onlara geldi katıldı. Üstlerinde bir kocaman kanadını açmış bir kartal dönüyordu. Başlarında öğretmen Zeki Nejat, Teğmen Şahin, Eşkıya Karayılan yürüdüler. Erciyes'in dibinde onların yollarını jandarmalar kesti. Çoktular ama kalabalık daha çoktu. Jandarmalar kalabalığın arasında kaldılar, bir daha gözükmediler. Bozkır'dan yerden biter gibi, gökten yağar gibi yer getirmez bir kalabalık daha çıktı. Erciyes dağından yeleleri kuyrukları savrulan binlerce bulut gibi atlar indi. Bozkır'ı gittikçe kalabalıklaşarak, sağdan soldan gittikçe kollar alarak büyüdüler. Yer götürmez bir kalabalık oldular, Bozkır'ı doldurdular. Konya şehrinin geldiler önünde durdular. Karşılarına demir donlular, çelik zırhlılar çıktılar. Onlar da çok kalabalıktılar. Önce onların üstüne yeleleri savrulan atlar, sonra tek martı, sonra deniz, sonra orman, ardından da kalabalık yürüdü. Kar yağdı, dünya karın altında kaldı. Demir donlular kalabalığın altında kaldı. Konya şehrinin kapısını açtılar. İlkin o kapıdan Baba İlyas'ın kadınları girdiler. Seyran da içlerinde, kucağında da İbrahim, sonra atlar, sonra da kalabalık. Konya şehri kalabalığın altında kaldı. Atlar hep bir ağızdan kişnediler. Öğretmen Zeki Nejat minareye çıktı. Altın madalyası bir ateş parçasıydı. Göğsünde dalgalandı. Kalabalık İstanbul'un, Ankara'nın, öteki şehirlerin, kasabaların, köylerin önünde durmadan içeriye daldılar. Zeki Nejat minareye çıktı. Madalyası bir yalın parçası gibi dalgalandı. Kadınlar terütaze tan yeri ışığında yıkanmış sevinç türküleri söylediler. İnsan yürekleri sevinçten kuşlar gibi uçtu. Dünya sevinç türküleriyle doldu. Gece orman uğultu akıyor. Karşıdaki yıldız göğün ucunda, denizin az üstünde durmuş olduğu yerde yalbır diyor. Büyük mavi denizin üstünde o ak martı arada sırada maviye batıp çıkarak kanatlarını kıpırdatmadan süzülüyordu. Ormanın uğultusu bitti, gece aydınlanır gibi oldu. Atlar yavaşladı. Müslüm burası dedi, Hasan dede burası. Dizginlerini kıstıkları atlarını yoldan ayrılarak sağ yana ormanın içine sürdüler. Büyük bir çınarın altında atlardan indiler. Usuldan yağmur çiseliyordu. Hava da ılıktı. Ortalığı dehşet bir püren kokusu almıştı. İnce Mehmet bir püren çalısı arada buldu. Onu bulunca tedirginliği geçti. İçine bir sevinç aydınlığı geldi, oturdu. Şimdi anadan yeni doğmuş gibi pırıl pırıldı. Burada gece yarısına kadar bekleyeceğiz. Bekleriz dedi Müslüm. Gün doğdu, kahvaltıya oturdular. Müslüm dağarcığından büyük bir incir yaprağına sarılı kabak çiçeği dolması çıkardı. Al dedi, bunu Seyran yolladı sana. Dolmayı alırken Mehmet'in eli titredi. Bir yumruk geldi, boğazını tıkadı. Elindeki incir yaprağının üstündeki sapsarı dolmaları gözlerini dikti kaldı. Dolmaları yemek istiyor, bir türlü yiyemiyordu. Gözleri yaşla doldu. Elindeki yaprağı kutsal bir emaneti yere koyar gibi çimenli toprağın üstüne koydu. Hasan dedenin içinde yattığı kümbet arkasındaydı. Döndü kapısını açıp kümbete girdi. Girmesiyle de çıkması bir oldu. Türbenin içini bacaklarından asılarak sarkmış yarasalar doldurmuştu. İnce Mehmet'in ödü koptu, yüzü sarardı. Müslüm'ün yanına soluyarak geldi. "Ne o İnce Mehmet, ne oldu sana böyle yüzün sapsarı?" diye korkarak sordu Müslüm. "Bir şey yok," dedi Mehmet. "Şuradan bir su al da ver, çok korktum." Müslüm koştu yandaki dereden, çam çağı doldurdu geldi. Mehmet suyu içti. "Neden korktun, mezardan mı?" "Yok," dedi Mehmet daha soluyarak. "İçeride bütün kümbet ağzına kadar kayış kanat dolu." Müslüm kümbete yöneldi. Mehmet hemen onun önüne geçti. "Dur," dedi. "Müslüm, sen ne yapıyorsun? Sen kanına mı susadın? Onlar insana bir yapışırlar, kanını somurur bitirirler. Bir yapışmaya görsünler. Sen bilmiyorsun, parça parça etsen de bir daha onların dişlerini etinden koparamazsın." Müslüm kaba dayılandı. "Bana bir şey olmaz," dedi. Kümbete yürüdü. Mehmet öylesine öfkelendi ki kan beynine sıçradı. Müslüm onu şimdiye kadar hiç böyle görmemişti. Kümbete girmekten vazgeçti. "Ben uyuyorum. Sen benim başımdan ayrılmadan bekle. Ben uyuyunca da buradan bir yere ayrılayım, kümbete gireyim deme. Yoksa sen bilirsin." "Olur," dedi Müslüm. Mehmet yapraklardan yastık yaptı, çimenlerin üstüne uzandı. Başını koyar koymaz da uyudu. Öğleyin uyandığında Müslüm'e baktı. Yüzü allak bullaktı. "Kümbete girdin mi?" diye sordu. "Hep düşümde gördüm de." Müslüm gülerek "girmedim," dedi. "Sen bilmiyor musun ki gündüz düşü düş sayılmaz?" "Biliyorum," diye somurttu Mehmet. Müslüm ona güldüğünü göstermemek için kalktı, suyun kıyısına gitti. Çam çağı doldurdu geldi. Kendisini bir türlü tutamıyor, gülbesini tutmak için kıpkırmızı kesilmiş elinde çam çak Mehmet'in başına dikilmiş duruyordu. Birden patladı, bir gülme sahanağına tutuldu. Güldükçe gülüyordu, kasıklarını tuta tuta. Sonunda Mehmet de ona katıldı, birlikte gülmeye başladılar. Uzun uzun güldüler. Sonunda yüzünü asmaya çalışarak "Sus bre ulan," dedi Mehmet, "oturup da yemeğimizi yiyelim." Dağarcıklar çıktı, yiyecekleri çimenlerin üstüne serdiler. Mehmet yufka ekmekten bir parça kopardı. Önündeki sarı kabak çiçeği sarmasını aldı. Bir süre baktı, sonra da yufkaya sardı. Çabuk çabuk yemeye başladı. Karanlık kavuşunca atlara bindiler. Az sonra ormandan çıktılar. Tarlalardan geçtiler, narlı bahçeye geldiler. Yağmur çiselemeye başlamıştı. Karanlıktan göz gözü görmüyordu. Atlardan indiler. Topal Ali onların ayak tapırtılarını duyunca usullacık "buradayım" diye seslendi. Sese dönünce ulu ağacın karartısını işte o zaman seçebildiler. "Ali, ben sana da at getirmişim," dedi. "Senin altındaki at gene o deli at mı?" "O," dedi Mehmet. Karşı karşıya geçip çömeldiler. Konuşmadan bir süre öyle durup beklediler. Topal Ali cebinden gümüş tabakasını çıkardı. Mehmet'e bir sigara uzattı. Kendi de aldı. Önce Mehmet'in, sonra da kendi sigarasını yaktı. Sigaralar içilip tükeninceye kadar ne onun dudaklarından bir sözcük ne ötekinin döküldü. Sigaralarını söndürdüler. Topal Ali sesi titreyerek "bilmem ki," dedi. Mehmet aldırmadı, bekledi. "Yani bilmem ki. Seninki Taşkın Halil Bey'in evinde. Bu gece içmeyecek. İçmediği geceler yatağa erkenden girer, gazete okur. Biz gece yarısına doğru kasabaya girelim. Ben seni onun yattığı odanın kapısına kadar götürürüm. Bu kılıkta beni kimse tanımaz. İstediğim zaman topallamam bile. Orada odanın kapısında senden ayrılacağım. Benim de bu gece senin gibi işim var." "Biliyorum. Biliyorum ya, seni kimse tanımıyor. Bizimle birlikte olduğunu bilmiyorlar. Bu işi belki bir daha..." "Olmaz İnce Mehmet," diye kükredi Topal Ali. İnce Mehmet sustu. Gece yarısı horozları öterken atlara bindiler. Mehmet Müslüm'ü yanına çağırdı, eline altınlar koydu. "Sen buradan doğru Seyran'a gideceksin, Seyran sana emanet. Elindekileri de ona vereceksin," dedi, atını sürdü. "Başka bir şey söylemeyeyim mi?" diye arkasından seslendi Müslüm. "Söyleme," diye sesi kırgın karşılık verdi Mehmet. Kasabaya güney yolundan girdiler, atlarını ağır sürüyorlardı, avluya sessizce girdiler. Atlarını köşedeki geniş dallı zeytin ağacına bağladılar. Ali konağın kapısını kolayca açtı. Ayaklarının ucuna basa basa yukarıya çıktılar. "Işığı yanıyor içeride." Ali merdivenlere yürüdü. Mehmet oda kapısını açtı, içeriye girdi. Filintası elinde, parmağı tetikteydi. Arif Sayın Bey yaldızlı karyolaya yatmış gazete okuyordu. Patırtıyı duyunca gazeteyi indirdi. Karşısındaki İnce Mehmet'e bir tuhaf öfkeyle baktı. İnce Mehmet, "Arif Sayın Bey, ben İnce Mehmet'im," dedi. Arif Sayın Bey gülümser gibi etti. Mehmet tüfeği kaldırınca gözleri fal taşı gibi açılarak "Evladım, sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun, hiç olur mu? Beni diye kekeledi. Sonra da elleriyle yüzünü örttü. İnce Mehmet'in elindeki tüfeğin ucundan arka arkaya 5 kere yalım sündü. Kurşunların rüzgarından arka duvardaki karpuzu pembe mavi gül işlemeli büyük lamba söndü. Yıldırım gibi aşağı inen Mehmet zeytin ağacının altındaki atını atladığı gibi doldurdu, kasabadan çıktı. Kasaba bir hayhuy içinde kaldı. Arada sırada da cıvıllayan bir kurşunun sesi uzaklardan geliyordu. Sabaha karşı dikenli düzünü tuttu. Hürri Ana'ya gidecek, onunla bir daha helallaşacaktı. Düzlüğe inen gediye varınca dikenli düzünün ağzına kadar insanla dolduğunu gördü. Atını kalabalığa sürdü. Mehmet kalabalığın ucunda durdu. Orada bir süre bekledi. Altındaki at köpürmüş, tere batmış, daha da kararmış. Parlak gün ışığı altında pul pul ipildiyordu. Gölgesi yeşil çimenlerin üstüne düşmüştü. Hiç görmediği kırlangıç büyüklüğündeki sivri kanatlı, lekesiz apak bir kuş kalabalığın üstünde göğü biçerek oradan oraya uçuyordu. Mehmet kalabalığın içinde aradığını bulmuştu. Hürri Ana da ortalarda bir yerdeydi. Atını sürdü, kalabalık ikiye ayrıldı, ona yol açtılar. Ortalık sessizlikten çın çın ötüyordu. Sanki insanlar soluk bile almıyorlardı. Sadece binlerce göz Mehmet'e çevrilmiş bakıyorlardı. Mehmet geldi, Hürri Ana'nın önünde atından indi. Onun elini aldı, üç kere öpüp başına götürdü. Hürri Ana da onu kucaklayıp öptü. Mehmet atına atladı. At kulaklarını dikti. Ana, hakkını helal et, sana çok çektirdim. Üzengilerin üstüne basarak ayağa kalktı kalabalığa. Siz de hakkınızı helal edin diye bağırdıktan sonra eğere oturdu. Ama atı sürmedi. Orada başı önünde bir süre bekledi. Sonra gene üzengilerin üstünde yükseldi. Gözlerini dönerek bütün kalabalığın üstüne dolaştırdı. Gene geleceğim, gene geleceğim dedi. Atını doldurdu, kalabalığın arasından süzüldü çıktı. Ali Dağı'nın arkasına aktı gitti. Ve dikenli düzünü doldurmuş köylü kalabalığı haberi duymuşlar. Gittikçe de çoğalıyorlardı. Bayram, cümek, öteki davulcular, zurnacılar davullarını zurnalarını kapmış gelmişlerdi. Bir anda ortaya çakır dikenlerinden, karaçalılardan, kevenlerden, deve dikenlerinden bir tepe gibi bir öbek yığıldı. Hürri Ana gitti öbeğe ateş verdi. Aptal bayram, öteki davulcular, zurnacılar öbeğin üstüne fırladılar. Yalımların içinde kalıncaya kadar oynadılar. Bütün kalabalık da onlarla birlikte oynuyordu. Yalımlar bir yanlarını sarınca öbekten indiler, kalabalığa karıştılar. Bütün kalabalığın katıldığı dev bir halaya girildi. Halay bitince sevinç türküleri başladı. Dünya bir sevinç kasırgasına tutuldu. Sevinç kasırgasında döndü, yalımlar diken öbeklerinden düzlüğe atladı. Kurumuş çakır dikeni düzlüğü tepeden tırnağa bir anda yalıma kesti. Yalımlar bütün düzlüğü yamaçları koyakları doldurarak aktı. Yalımların kızıltısı mor dağlara vurdu, dağlar aydınlandı, sallandı. Toros dağlarının doruklarına güneş doğmadan çok önce gün vurur ve çakmak taşından ak doruklar ışığa batar. İnce Mehmet'ten bir daha haber alınmadı, imitimi belirsiz oldu. O gün bugündür dikenli düzü, çiçekli deresi, menekşe yanık ören köylüleri ve bil tekmil öteki Toros köylükleri toprağa saban atmazdan önce giyinirler, kuşanırlar, düzlüklere, koyaklara, ovalara çıkarlar. Çakır dikenlerden, karaçalılardan, kevenlerden, deve dikenlerinden büyük öbekler yığarlar. Köyün en yakışıklı delikanlısıyla en güzel kızı öbeklere ateş verirler. Büyük bir toy düğün kurulur, halaylar çekilir, görülmedik eski zaman yeni zaman oyunları oynanır. Sevinç türküleri dağları aşar, yolları belleri ovaları tutar, ülkeden ülkeye yayılır. Sevinç türküleriyle birlikte de öbeklerden yalımlar düzlüklere, koyaklara, ovalara atlar. Yalımlar bütün gece toprağı yalar, bir sel gibi akarak her yanı sarar. Bu ateşle birlikte de Ali Dağı'nın, Düldül Dağı'nın, Yıldız Dağı'nın, Binboğa'nın doruklarında birer top ışık patlar. Dağların doruğu üç gece ağarır, apaydınlık, gündüz gibi olur.
Kitabın sonu. 5 Ekim 2007. Sayfa 639.